hikaye okumuştum. Bir aile yaz tatilleri için farklı şehirlere gidiyorlarmış. Anne ve baba yol üzerindeyken çocukların işte hoşuna gidecek restoranlarda durup onlara işte orada yemek yemelerini sağlıyorlarmış. Ve çocuklar ne zaman dursalar her zaman oradaki çocuk menülerinden istiyorlarmış. İşte küçük küçük böyle güzel, daha çok fast food odaklı şeyler. Ama tabii ki aile daha güzel, daha geniş, daha sağlıklı yiyecekler yiyorlarmış. Ta ki bir güne kadar ve bu hikayenin gerçek olduğunu okudum artık. Tam bağlamı anımsamıyorum ama bir gün çocuklardan bir tanesi, küçük olanı demiş ki ben babamın yediğinden istiyorum. Ve babasının istediğinden söyletmiş ve inanılmaz derecede şaşırmış. Çünkü o güne kadar yediği tüm yiyeceklerden, tüm o çocuk menülerinden daha iyi olduğunu fark etmiş. Ve o günden sonra hiç çocuk menüsü söylememeye başlamış. Babasının yediği şeyin daha lezzetli, daha doyurucu ve kendi yediğinden daha güzel olduğunu görünce. Bugün okuyacağımız bölümde sanki bu küçük hikaye üzerinde duracağımız bu bölümün ruhunu anlatıyor gibi. Çünkü bizlerin düşünceleri, arzuları, istekleri var. Ancak babamızın bizim için istediği daha harika şeyler olduğunu görüyoruz. Ve bizim onu takip etmemiz gerektiğini, onun söylediklerine uygun bir şekilde yaşamamız gerektiğini görebiliyoruz. Benimle beraber kutsal kitaplarınızı açın lütfen. Matta 5. bölüme bakacağız. Ben sesli bir şekilde okuyacağım. Kutsal kitaplarınız yoksa projeksiyondan takip edebilirsiniz. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara, çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Amin. Kutsal olan Rabbimizin sözleridir kardeşler ve sonsuza dek kalıcıdır bu sözler. Önemli bir vaazda çok değerli anımsatmalarla başlıyor İsa. Öncelikle bu uzun vaazın tarihinin bağlamına birazcık bakmak istiyorum. Çünkü teologlar tartışıyorlar bu vaazın yapısıyla ilgili vesaire. Çok fazla derine girmeyeceğiz ama Luka'da da benzer bir vaaz var buradaki. Bazıları oradaki vaazla buradaki vaazın aynı olduğunu söylüyor. Bazıları Luka farklı bir vaazı bize anlattığını söylüyor. Ancak birçok düşünür bu pasaja baktığı zaman bu vaazın tek bir dönemde vaaz edilmediğini, ancak Matta İsa'nın öğretişlerinden toplu ve en önemli noktaları alıp İsa'nın bunları tek bir vaazda deklar etmiş şekilde hazırladığını söylüyor. Yani Matta'nın okuyucu için daha rahat bir okunabilecek şekilde hazırlandığı söylüyor. Neticede kutsal kitabın insanların, Tanrı'nın ruhunun insanların etkisiyle, insanların kalemiyle bize geldiğini görüyoruz ve fazlasıyla editleme işlerinin yapıldığını görebiliyoruz. Ve bunların her biri Tanrı'nın egemen iradesinin içerisinde yer alıyor. Yani bu vaazın tek başına İsa gerçekten bu vaazı bir kere daha çıktı ve herkese vaaz etti diyen bir grupta var. Hayır, bu vaazın daha çok olası birkaç vaazdan alıntılanmış ve Matta'nın özellikle İsa hizmete başlarken bize en önemli noktaları anlatmak istemiş. Onun hizmeti boyunca yaptığı şeyleri özetlemek istemiş olduğunu düşünenler de var. Öyle ya da böyle tam olarak bilemiyoruz. Bu çok da speküle etmeyeceğim bununla ilgili olarak. Açık bir şekilde Tanrı'nın bize deklare ettiği bir vaazdır ve İsa'nın hizmetinin başında gelmesinin önemi büyüktür. Öyle ki onu takip edenler onun kim olduğunu daha iyi görebilsinler, anlayabilsinler. Fakat bu bağlama baktığımız zaman asıl önemli olan şey Matta diğer müjde kitaplarına göre, Markus, Luka ve Yuhanna'ya göre daha fazla İsrailli okuyucuya yönelik bir şekilde yazdığını görebiliyoruz. Onun için Matta kitabını okuduğunuz zaman fazlasıyla eski antlaşmadan bağlantılar görebileceksiniz. İşte zaman zaman bütün bunlar peygamberler aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu diyen şeyler hep o eski antlaşmadaki şeyi Matta'nın alıp bakın işte bu bahsedilen şey yeni antlaşmada İsa'yı işaret ediyor demek olduğunu söylemişler. Şüphesiz bu bağlantının önemi İsrail için önemliydi, öyle değil mi? Çünkü yeni gelen kralın kim olduğunu, Mesih'in nasıl biri olduğunu işaret ediyordu. Ve bu bağlantılar çok önemliydi çünkü eski antlaşmanın temsilcisi olan Musa'nın yaptığı işlerle de bağlantıları vardı. Ve kutsal yazılara baktığımız zaman işte İsa'nın atıyorum işte o Herodes'in çocuk katliamı yaptığı dönemden kurtuluşu Mısır'da çocukların kurtuluşunu işaret ettiğini söylüyor bir düşünür. İsrail nasıl Mısır'dan çıkıyordu? İsa'nın da Mısır'dan çıkışını görüyoruz. Ardından nasıl Tanrı'nın otoriter sözünü Musa dağda deklar etmişti? İşte İsa da dağda deklar ediyor. Daha iyi bir aracının geldiğine işaret eden bölümler görebiliyoruz. İkisinin de otoriter bir şekilde olduğunu ancak İsa'nın otoritesinin bir yerden alınmadığını işaret ediyor kutsal yazılar. Bugün okuduğumuz bu bölüm bize pek kulağa oturmuyor. Gerçek mutluluk diye geçiyor. Ben bunu vaazı zannedersem gerçek bereket diye ele aldık. Ancak Türkçe'de tam oturmuyor. İngilizce'de Hristiyan olmayanların dahi bildiği bir tabir var bu vaaz için. Beatitudes deniliyor buraya. Yani Hristiyan olmayanlar bile o kelimenin ne olduğunu bilirler. Çünkü o kadar bilinen bir pasajdır burası. Türkçe'de gerçek mutluluk diye çevriliyor. Her ne kadar tam anlamıyla kültürümüze tam içerlememiş olsa da çünkü bölüme baktığınız zaman mutluluk kelimesi çok hafif kaçıyor. Burada makarios denilen bir kelime kullanılıyor. Şüphesiz kişinin mutluluğunu işaret ediyor ama işte az önce okuduğumuz bölüme baktığınız zaman çok da kulağa oturmuyor değil mi? Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, ne mutlu yaslı olanlara. Yani yaslı olan kişinin mutlu olması mümkün mü? Yani mutlu olmayan kişinin mutlu olması mümkün mü? Dolayısıyla tam anlamıyla Türkçe'ye kelimenin ağırlığı geçmiyor. Buradaki kelime daha çok Tanrı'dan gelen gerçeğin bilinci ve bereketin farkındalığındaki durum. Yani zaman zaman işte işler kötü gidiyor, şu oluyor, bu oluyor. Ancak büyük bir esenlikte ve büyük bir sevinçte oluyorsunuz ya. Çünkü Tanrı'nın egemen olduğunun bilinci içerisindesiniz. İşte o bereketten bahsediyor burada Matta. Ne mutlu size. Çünkü ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun sizde o esenlik var. Bunu işaret etmek istiyor. Dolayısıyla Türkçedeki mutlu kelimesi çok oturmuyor gibi. İngilizce'de bazen de mutlu kullanıyorlar. Happy diye kullanılıyor. Bazen de bereketli diye çevriliyor. Dolayısıyla ben bereket kelimesini bu anlamda daha tutarlı buluyorum. Çünkü dediğim gibi gerçeğin bilinciyle mutluluktan bahsediyor. Ve bu bir anlamda yaşamlarımızdaki uygulamayı gösteren bir pasaj bu. Jonathan Edwards, teolojim tamamen uygulamalıdır diyor ve uygulamalarım da tamamen teolojimdir diyor. Yani yaşayışımız, öğrendiğimiz şeylerin uygulamaya geçişinden bahsediyor ve burada da İsa bu ayetlerde de bunu anlatıyor. İlk iki ayette İsa kalabalıkları görünce dağa çıktığını görüyoruz. Dağa çıkıyor ve ardından şöyle bir kelime geliyor. Diyor ki oturunca öğrencileri yanına geldi. Çok ilginç. Yani burada kelime kendi başına ilginç değil ancak dağa çıktığı zaman herhangi bir hareket yok ama oturduğu zaman geliyor. Çünkü o kültürde rabbilerin, hahamlar oturarak öğretiş veriyorlardı. İsa oturduğu zaman çevredeki kalabalıklar İsa'nın bir şeyler anlatmaya hazırlandığını düşündüler ve hemen yanına geldiler. İsa dağa çıktı, oturdu ve böylelikle herkes onu işitmek için hazırlanmaya başladı. Çoğu zaman bu durumlarda çevredeki insanlar ayakta kalırlardı. Rabbi oturarak öğretirdi. Bizim kültürümüzün farklı olarak. Oradaki kültür algısı daha farklıydı. Bizim kültürümüzde oturarak pek ders verilmez öyle değil mi? Kürsüde bizde de vaaz veren kişi ayakta vaaz verir. Hem saygı adına daha önemlidir hem insanları daha rahat takip edebilmesi için önemlidir. Ama o kültürde oturarak konuşurlardı. Kalabalıklar İsa'yı gördüler. Sadece öğrenciler yok. Başka insanlar da var. Onu gördüler ve gelip dinlemeye başladılar. Bu vaaza biraz da erken başlamamın nedeni normalde vaazlarımızda 3 nokta oluyor. Bunda 8 nokta olacağı için biraz daha hızlı girmeye çalıştım. Ve bu 8 noktayı ikişer parçalara bölünüyor. Birisinde ne mutlu nokta nokta nokta, onlar nokta nokta nokta. Ne mutlu diyor, şöyle olanlar ve onunla ilgili bir bereket sunuyor Tanrı. Ve bu ikiye ayırmak bir anlamda dağdaki vaazın bu öğretilerine baktığımız zaman Mesih'in adanmış bir yaşam hakkındaki öğretileri olduğunu görüyoruz. En önemli noktaların bir araya toplandığını ve böylesine bir yaşamın Rab'bin gözünde değerli olduğunu ve berekete neden olduğunu anlatıyor. Birinci nokta, hızlıca girelim. Ruhta yoksul olanlar. Ne demek ruhta yoksul olmak? Ne mutlu ruhta yoksul olanlar diyor. Ruhta yoksul olmak aslında ruhumuzda bir acı, eksiklik, eziklik hissetmekle ilgilidir. Yani gidecek hiçbir kapınızın kalmadığıdır. Kalmamış olmasıdır. Kendinize baktığınız zaman ruhsal olarak neredesiniz? Tanrı huzurunda neredesiniz? Kendinizle nasıl bir ruh hali içerisindesiniz? Bazı insanların ruhsal olarak iflas etmiş olduğundan bahseder kutsal yazılar. İşte bu noktada kaçınılmaz olarak Tanrı'ya gideriz. Birçoğumuz Rab'be böyle geldik, öyle değil mi? Birçoğumuz kiliseye böyle geldik. Bir noktada fark ettik ve kayıp olduğumuzun fark ettik. Günahımızın içinde olduğunu fark ettik. Gidebilecek hiçbir yerimizin olmadığını fark ettik ve Tanrı'ya geldik. Tanrı'yla ilişkimizin eksikliğini gördük ve onun huzuruna geldik. Ve böylelikle burada Tanrı'nın bereket sağladığından bahsediyor. Kendi işlerine, kendi gücüne, kendi doğruluklarına güvenmeyenlerin Tanrı'nın krallığını miras alacağından bahsediyor. Hani bazen filmlerde olur ya, işte böyle bir dağ vardır ya da bir mağara vardır, böyle büyük bir kapısı vardır falan. Lord of the Rings gibi falan filmlerde olur. İşte savaşlar gelir, herkes açmaya çalışır, başka başka çözümler üretmeye çalışır. Hiçbir şey yapılamaz. Ta ki birisi gelir ve hiçbir şey yapamayacaklarını fark eder. Tamamen ruhta teslim olur ve bir anda puf kapı açılır. Çünkü bir anda oradaki o kapıyı koruyanın, işte kapının sahibinin neyse, gücünün saygı duyulması gerektiği gösterir. Ve işte buradaki ayette bundan bahsediyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bir şey alabilmek için. Hiçbir şey yaparak cennete gidemezsiniz diyor kutsal kitap. Ancak ruhta zayıf olduğunuz zaman, ruhta yoksul olduğunuz zaman, kendinizin günahın içerisinde olduğunuzu fark ettiğiniz zaman, işte o zaman Tanrı bizlere lütfediyor. İkincisi, ne mutlu yaslı olanlara. Buradaki ayet aslında ne mutlu mutsuz olanlara diye de tercüme edilebilir. Buradaki yas kavramına baktığımız zaman bazen insanlar şey diyor, yani bir durumdan dolayı yas tutuyorum, o zaman bundan dolayı mı bereket sahibi olacağım? Hayır, şüphesiz ki ondan söylemiyor. Ruhsal bir dilden bahsediyoruz burada. Buradaki imanlı kişinin Tanrı önündeki huzurundaki durumunu anlatan bir bölüm bu. Tanrı'nın önünde ne noktadasınız? Ve günahınızı fark ettiniz. Pişmanlık ve tövbe ile gözyaşları içerisinde hatalarınız için yas tutuyor musunuz? Günah işlediğiniz zaman gerçekten pişmanlık içerisinde mi Tanrı'nın önüne geliyorsunuz? Dünyanın bu durumuna baktığınız zaman, bu kayıp dünyayı incelediğiniz zaman, baktığınız zaman dünyanın bu bozulmuşluğundan dolayı huzursuz musunuz? Bunun için yas tutuyor musunuz? Bu durum kesinlikle önemlidir. Çünkü günahımız konusunda yas tutmamız gerektiğini bize anımsatır. Ve bunun tövbenin temeli olduğunu söyleyebiliriz kardeşler. Tövbenin temeli yastır. Yani günahlarınızdan suçluluk hissetmeyerek tövbe edemezsiniz. Tövbe tam bir adanmışlık getirir. Berbat bir iki yıl geçirdik, öyle değil mi? İşte korona olsun, ölümler, yangınlar, ülkemizin bu maddi durumu vesaire. Dünyanın böylesine düşmüş, bozuk bir yer olduğunu fark ediyoruz, öyle değil mi? Günahın etkilerini, bozulmuşluğun etkilerini parçalanan dünyamızda görmeye başlıyoruz. Bu durum hem bizi hem de genel, yani dünyayı, onların günahını bize gösteren bir şey oluyor. Ve işte bu yüreğimizin yasla dolmasına neden olmasını gerektiriyor. Tanrı sözünden uzak aile bireylerinizi gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Ya da dini ritüellerle kurtuluşa sahip olacağını düşünenleri, kendilerinin yeterince iyi olduğunu düşünenleri, Tanrı bana merhamet eder çünkü ben diğerlerinden daha iyiyim diyenleri gördüğünüz zaman, İki yüzlü dünyayı gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Kendi iyilikleriyle cennete gideceklerini zannedenleri, günahın bilincinde olmayanları, günahın ne demek olduğunu fark etmeyenleri. Burada doğruluğun sağlanması, krallığın parlaması için yas tutmamız gerektiğinden bahsediyor. İşte böylelerinin Tanrı'da büyük bir berekete sahip olduğunu söylüyor. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Bu da çok iyi bir çeviri değil. İngilizce'de meek diye bir çeviri. Daha dolu, daha alçak gönüllü, nazik, işte mütevazi, uysal, böyle ağırbaşlı, böyle bir anlamı var İngilizce'de. Buradaki Tanrı'nın huzurunda yaşayan bireyler olarak naif, nazik, uysal, mütevazi bir tavırla hassas bir yaşam süren kişilerden bahsediyor. Tanrı'ya güvenerek yüreğimizi alçaltmaktan bahsediyor. Lloyd-Jones özellikle yumuşak huyluluğun bu bağlamda başkalarına karşı alçak gönüllü ve iyi bir tutum takınmak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dünyaya baktığımız zaman Mezmur 37'de bahsediyor, kötülük edenlere kızıp üzülme, alçak gönüllüler ülkeyi miras alacaklardı. İşte buradaki berekete baktığınız zaman miras alacağınız, dünyayı miras alacağınızdan bahsediyor. İşte kardeşler, ayetlere baktığımız zaman kaygılamamamız gerektiğini görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın huzurunda naif, pak, temiz, yumuşak huylu bir hayat geçirdiğimiz zaman Rabbin bereketlerine sahip oluyoruz. O gün göremiyor olabilirsiniz, o an yaşayamıyor olabilirsiniz. Ancak bu bereketlerin aktif bir şekilde hayatlarımızda olduğunu söylüyor kutsal yazılar. Thomas Watson, acılara dayanmak, yaraları bağışlamak ve kötülüğe iyilikle karşılık vermek olduğunu söylüyor. Böyle bir yaşamın, yani yumuşak huylu bir yaşamın. Acılara dayanmak, yaraları bağışlamak, kötülüğü iyilikle karşılık vermek. Ne mutlu onlara. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Kutsallaşmanın en önemli adımı budur kardeşler. Dünyanın bozukluğunu görüp doğruluğu arayanlar. Yani günahının farkına varıp doğruluğun ardı sıra gidenler. Pak bir inanlı olabilmek için mücadele edenler. Ne mutlu size. Ve ona sahip olanların bereketi de doğruluğu tadacaklar bir gün. Bu dünyada tam doğruluğu, tam paklığı, kutsal bir hayatı göremeyeceğiz. Ancak bir gün o aradığımız doğruluğu Tanrı'nın huzurunda fark edebileceğiz. Dünya adaletsizlikler, sahtekarlıklar, kötülüklerle dolu, öyle değil mi? Tanrı'nın krallığının değeri daha da parlıyor böyle olduğu zaman. Sadece biz değil, sosyal medyada, internette sürekli olarak insanların yakındığını görüyoruz. Herkes yakınıyor ama herkes günah içerisinde. Çok ironik bir durum değil mi? Doğruluğu arayan yürekler nasıl olması gerekiyor? Dolayısıyla pak bir yaşam sürmesi gerekiyor değil mi? Yakınan insan da dünyasal bir yaşam sürüyor. Para, güç, mutluluk, mevki, dünya bunları arıyor. Doğruluğun peşinde gitmiyor. Bizler doğruluğu aramamız gerektiğini söylüyor. Doğruluğu duyurmamız gerektiğini söylüyor. Doğruluğu yaşamamız gerektiğini söylüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Manastırda Hristiyan olmaz demek. Manastır Hristiyanı olmaz demek. Hristiyanlar saklı, insanlardan uzak bir yaşam yaşayamazlar demek. Hristiyanlar Tanrı hakkında konuşmadan yaşayamazlar demek. Öyle Hristiyan olmaz demek. Doğruluğu yaşayan bireyler olmaya çağrılıyoruz. Doğruluğu insanlara deklare etmeye, sözlerimizle, tavırlarımızla, yaşayışımızla. İman yaşamında bir büyüme görmüyorsak eğer bu konuyla ilgilidir. Günahlarımızla ilgili yas tutmamamız ve doğruluğu aramamamızla ilgilidir. Doğruluğu aramaktan bahsediyor. Suçunun, günahının, hatalarının fark eden ve doğruluğun peşine giden. Onlar doğruluğu miras alacaklar. Ne diyeyim, artık cennete ulaştığımızda artık acıkmayacağız, susamayacağız. Çünkü doğrulukla doyurulacağız. Mesih'in o yaşam pınarlarına gideceğiz, öyle değil mi? Ne mutlu merhametli olanlara. Merhamet, ihtiyacı olan, zor durumda olan kişiye hissedilen şefkat duygusudur. Ve kutsal yazılar sürekli olarak bizim Tanrımızın merhamet Tanrısı olduğunu söyler. Merhamet, sevgi ve lütuf Tanrısıdır. Ve Tanrı bizim de kendisi gibi sevmemizi istiyor. İnsanın hayatına, hizmet hayatına baktığın zaman yardımcı olduğu birçok şey kişi var, öyle değil mi? Geçen haftaya baktığımız zaman üçe bölmüştük İsa'nın hizmetini. Hatırlayanlar var mı hangi üç nokta olduğunu? Vaaz verme, öğretiş ve mucizeler. Ve o mucizelerle insanlara yardım ediyordu İsa, öyle değil mi? Bununla ilgili hikayeler görüyoruz. İşte Eriha yolunda haydutlar tarafından dayak yemiş olan adamın hikayesini anlattık. Oradaki din adamları yardım etmemişti ona. Kim yardım etmişti? İsraillerden sayılmayan bir Samiriyeli yardım etmişti, öyle değil mi? İşte Rab merhametli yüreklere sahip olmamızı istiyor. Merhametli bireyler olmaya çağrıldık. Dünyanın doğasına uymamamızı işaret ediyor bu pasaj. Dünyanın acımasız bir yer olduğunu bize hatırlatıyor kardeşler. Tanrı'ya temiz bir yürekle hizmet etmemiz gerektiğini bizlere söylüyor. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Bu hepimizin söylediği şey. Benim yüreğim temiz. Değil mi? Ben birisini tanımıyorum ki benim yüreğim çok kirli, ben çok berbat bir insanım diye. Yani ta ki İsa Mesih'i tanıp günahlarının farkına varıp ne kadar pis bir mahlukat olduğumuzu farkına varana kadar. Değil mi? Ne kadar berbat insanlar olduğumuzun farkına varana kadar. Kutsal yazıları okuyup İsa Mesih'i tanımadığınız zaman hep iyi olduğumuzu düşünüyorsunuz. Ama kendinize baktığınız zaman ne kadar aynı ferisler gibi dışsal şeylere önem gösterdiğimizi görürüz. İşte bunun için bugün hepimiz pazartesi olduğundan daha iyi bir Hristiyanız. Bugün hepimiz burada daha iyi davranıyoruz. Öyle değil mi? Çünkü başka birisi görüyor. Çünkü başka biri izliyor. Ancak gerçek yüreğimiz öyle değil, değil mi? Yalnız kaldığımız zaman bize daha yakın olan kişilere karşı. Ben bu kilisede hiç karı koca kavgası görmedim. Ama biliyorum ki Angel'la Michelle kavga ediyor. Ben Buse'yle kavga ediyorum. Ama burada kavga etmiyoruz. Burada olabildiğince daha iyi davranmaya, daha kutsal davranmaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla burada olduğumuz zaman hepimiz iyi davranmaya çalışıyoruz. İşte bunun biraz ferisilik olduğunu söylüyor. Dışsal olarak tabaklarınızı, çanaklarınızı temizlersiniz diyor ferisilere İsa. Ama sizin yüreğinizde temizlik yok ki diyor. Sizin yüreğiniz bir işe yaramaz diyor. Kişinin günahının farkında olması gerektiğini deklar ediyor. İşte bunun için bizim burada kim olduğumuzdan daha çok yalnız kendi başımıza kaldığımızda kim olduğumuz daha önemli Tanrı için. Çünkü o zaman ikiyüzlük oluyor. Yani temizlik dışsal bir şey değil, öyle değil mi? Bazı meslekler temiz meslekler, öyle mi? Öğretmenlik, üstün başın çok öyle kirlenmiyor. Eskiden tebeşir falan varmış, hadi biraz öyle olurmuş falan. İşte avukatlık, öyle değil mi? Tertemiz bir avukat, tertemiz bir öğretmen olabilirsiniz ama yüreğiniz kurt kaynıyor olabilir. Ya da bir inşaat işçisi olabilirsiniz. Ancak yüreğiniz Tanrı'nın huzurunda bir buhur gibi olabilir. İşte yüreğimizin nasıl olduğunu bize anlatıyor ve böylelerinin Tanrı'nın yüzünü göreceğini söylüyor. Tanrı da özel bir ilişki içerisinde olduğunu söylüyor. Kutsallığı arayan bir yürek. Adanmış bir yürek. Ne mutlu size. Nasıl bir yüreğiniz var? Kendi yüreğinizi değerlendirin. Tanrı tam bir yürek paklığı istiyor bize. Kutsal bir yaşam sürmeye çağrılıyoruz kardeşler. Ve bu bir suçlama değil. Böyle yüksekten yüksekten bağırdığıma bakmayın. Hepimiz kendi günahlarımızı biliyoruz, öyle değil mi? Hepimizin hataları var. Sürekli karşımızda. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Hristiyan misyonun önemli parçalarından bir tanesidir bu. Kayıp dünyaya esenlik sağlamak. Aktif bir şekilde barışı, esenliği getirmek. Kavgalarla, savaşlarla bir dolu bir dünyadayız. Hristiyan herkes barış içinde çağrılmaya, yaşamaya çağrılmıştır. Rabbimiz barış tanrısı, öyle değil mi? Esenlik prensi olduğundan bahsediyor. Kutsal kitap onun. Ve bizim aramızda dahi barışı sağlar. Babayla bizim aramızda dahi esenliği sağlayan İsa Mesih'tir, öyle değil mi? Tabii ki her durumda esenlikten bahsetmiyoruz. Yani ödün veren, her şeyden ödün veren, her şeye tamam olur diyen bir esenlikten bahsetmiyoruz. Her konuyu tolere eden bir esenlikten bahsetmiyoruz. Şüphesiz ki kutsal yazılar adaletten de bahsediyor. Ama kutsal kitap temelli bir esenlikten bahsediyoruz. Dr. Green şöyle söylüyor ki, dağdaki vaazın ne mutlu serisi, dini sıkıcı ve perişan bir olgu olarak düşünen insanlar için umulmadık anda çakan bir yıldırım etkisi yapar. Belki din gerçekten de düşündükleri gibi olabilir. Ama Tanrı'nın egemenliği bundan oldukça farklıdır. Ne mutlu ifadesi, Tanrı tarafından mutlu kılınmak anlamına gelir. Sanki İsa Tanrı'nın egemenliğinde onunla birlikte yaşamanın derin bir sevinç olduğunu söylemektedir. Bu derin sevinci hiçbir insan ya da koşul yok edemez. Amin. Hristiyanlar böyle bir hayata çağrılıyorlar. Barışı sağlayanlar olmak için çağrılıyorlar. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Bakın özellikle 1000 senedir bu topraklarda savaş var. Biz Türkler olarak Orta Asya'dan tabi buraya gelene kadar tarih, coğrafyacılar, tarihçiler bunu araştırdıkları zaman geldiğimiz yerde ne ağaç bırakmışız, ne adam gibi toprak bırakmışız, ne hayvan bırakmışız, ne ülke bırakmışız. Biz Türk toplumu barbarlar olarak anılan bir toplumuz. Neden? Çünkü barbarlık yapmışız. Şunu söylemek istemiyorum. Diğer toplumlar harika, çok barış içerisinde yaşamışlar. Bunu söylemek istemiyorum. Biz kendi topluluğumuzda sürekli savaşmış bir halkız. 1000 yıldır adam gibi esenlik gelmemiş. Ve bizim için, Hristiyanlar için ne kadar büyük bir fırsat, böyle değil mi? Yani böylesine günahlı bir ruh halinden gelen, böylesine günahlı bir tarihten gelen bir halk için Mesih inanlısı olmak ne kadar harika bir fırsat. Ancak ben hala Hristiyanların arasında dahi savaşı, silahı destekleyen düşüncelere sahip olan insanları görüyorum. Sadece burada Türk yok, başka yabancı kardeşlerimiz de var. Hangi ülkeden olursanız olun, ülkenizin savaş politikasını destekleyemezsiniz. Bu Hristiyan'ın çağrısı değildir. Bizim Rabbimiz barış prensidir diyor kutsal kitap. Bizler savaşı destekleyemeyiz. Dolayısıyla barış sağlayanların ne kadar büyük bir esenliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ne kadar büyük bir berekete sahip olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi bu her durumu tolere etmek demek değildir. Şüphesiz atıyorum ülkenize birileri saldırıyor vesaire, farklı durumlardan bahsetmiyorum. Ancak bizler saldıran, bizler insanlara zarar veren, bizler savaşı destekleyen insanlar olamayız. Son nokta, ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Hristiyan inanlının nasıl dayanması gerektiğini anlatıyor bu ayetler kardeşler. Sevincimizin kaçmasına bu dünyanın sıkıntıları neden olamaz. Bakın bu ne mutlu zulüm görenlere değil, hak ettiği için zulüm görenlere falan değil. Günah işliyorsanız, çevrenizdekilere zarar veriyorsanız, suç işliyorsanız ve bunun yüzünden ceza alıyorsanız bu sizden bahsetmiyor. Bu Mesih uğruna, doğruluk uğruna zulüm görenler. Bu Malatya'da katledilen kardeşlerimiz. Bu Hristiyan olduğu için ailesinden, evden kovulan insanlar için. Bu Hristiyan olduğu için çalıştığı yerlerden atılan insanlar için. Ne mutlu size. Mesih uğruna doğruluk görevlisiniz. Sevinin diyor. Hatta ayetin devamında bu yüzden insanlar size sövüp zulmettikleri, yaran yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Hatta diğer az önceki pasajlardaki mutlu olun, bereketli olundan daha da öteye gidiyor. Sevinin, sevinçle coşun. Bunu daha da yükseltiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın, kutsal yazılar, kutsal yazıların gerçekliğini destekleyen şeylerden bir tanesi. Kutsal yazılar İsa'dan nefret edildiğini söylüyor. Hiçbir günah işlemediği halde. İsa'dan ve onun halkından insanların nefret edeceğini söylüyor. Sadece İsa döneminde değil, gelecek yüzyıllarda, bin yıllarda nefret edileceği söyleniyor. Ve bugün bu topraklarda, Hristiyanlığın çıktığı bu topraklarda bizden nefret ediyorlar. Öyle değil mi? İsa Mesih'ten nefret ediyorlar. İsa Mesih'in gerçek kimliğini tanıtmaktan kaçınıyorlar. Sevinecek bir durum olduğunu söylüyor. Neden sevinmemiz gerekiyor biliyor musunuz? İsa burada olacağından bahsediyor. Bu inanılmaz bir şey değil mi? Binlerce yıl önce Türkiye'deki durumu bilmiyordu İsa. Ancak Hristiyanların zulüm göreceğinden bahsediyor. Diyeceksiniz ki peki o zaman başka ülke. Zulüm görmeyen hangi ülke var Hristiyanlıkla ilgili olarak? Ben Amerika'ya gittim. Amerika'daki Hristiyanlar Türkiye'dekilerden daha zor durumdalar. Fiziksel olarak bizim gibi çekmiyorlar ama Hristiyan bir doktor doktorluk yapmakta zorlanıyor. Çünkü ahlaki değerleri, devletin ahlaki değerlerini Hristiyanların üzerine zorluyorlar. Avukatlar işlerini terk ediyorlar Amerika'da. Avukatlık yapamıyorlar çünkü. Çünkü kendi ahlaki değerleriyle yaşayamıyorlar. Yakın zamanda bahsetmişizdir. Kek yapan birisi eşcinsel bir çifte kek yapmadığı için şirketini kapatmak zorunda kaldı. Devlet dedi ki herkese kek yapmak zorundasın. Ahlaki değerlerin, inançlı değerlerin benim umurumda değil. Ve Hristiyanlar çocuk büyütmeye çalışıyorlar Amerika'da şu anda. Ve küçük çocuğunuzu artık erkek diyemiyorsunuz. Onun hangi cinsten olduğuna kendisi karar verecek diyor devlet. Siz karar veremezsiniz diyor. Zannediyor musunuz Hristiyanlık sadece Türkiye'de zor? Dünyanın her yerinde Hristiyanlık zor. Farklı baskılar yaşıyoruz. Belki orada Hristiyan olduğunuz için evinizden kovulmuyorsunuz, belki dayak yemiyorsunuz, öldürülmüyorsunuz. Ama orada da farklı baskılar var. Dünyanın dört bir yanında bu zor ve kutsal yazılar bunu söylemişti bize. Kutsal yazılar bunun için, İsa bunun için söylüyor. Ne mutlu size diye. İsa'nın acılarını çektiği Tutku diye bir film var. Seyrettiniz mi? The Passion of Christ diye. Türkçesi ne diye çevrildi? İsa Tutkusu diye çevrildi zannedersen. Hatta Mel Gibson yönetmenliğini yaptı filmin. Kendisi de bir Hristiyan olduğu için. Ve Mel Gibson filmin hiçbir yerinde oynamadı. Sadece İsa'nın çivisini eline çakan, İsa'nın eline çakan o eller Mel Gibson'leri. Öyle ki benim günahım yüzünden İsa öldürüldü diye. Ne kadar da güzel bir anımsatma var. O film başlamadan önce Jim Caviezel, o da Hristiyan birisi, o filmde İsa'yı oynayan kişi, Mel Gibson'la konuşuyor. Diyor ki, ben eğer bu filmde oynarsam çok sıkıntı yaşayacağım biliyorsunuz. Bundan sonra işimle ilgili çok problem yaşayacağım. Çünkü Hollywood istemiyor Hristiyanları bu dünyada. Ve Mel Gibson ona diyor ki, yani tabii ki bu 2000 yıl sonra dahi Hristiyanlık bir tartışma nedeni öyle değil mi? Ve Mel Gibson ona diyor ki, eğer diyor bundan dolayı sıkıntı yaşayacaksan bu da senin taşıdığın çarmıhındır diyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir Hristiyan olarak İsa'yı resmettiğin bir filmden dolayı iş teklifi almayacaksan işte bu da bizim Hollywood'da Hristiyanlar olarak çekeceğimiz sıkıntılardan dolayıdır diyor. Ve gerçekten Jim Caviezel falan yok artık filmlerde. Jim Caviezel görüyor musunuz? Bitti. Yani çok ünlü o oyuncu. Hatta bir ara işte bir dizi yaptı. Dizi patladı. Ardından bu Tutku'yu yaptı falan. Artık büyük rollerde iş vermiyorlar. Şüphesiz bunu alıp işte Hristiyanın acıları yani direkt olarak ona bağlamak istemiyorum ama bakın bir Hristiyan olarak dahi acı çekme. Ne için acı çekti biliyor musun? İsa'yı resmettiği için. İsa'yı resmettiği için. Ruhta yoksul olanlar kardeşler gökleri miras alacaklar. Yaslı olanlar teselli bulacaklar. Nasıl bir kaygınız var? Nasıl bir sıkıntınız var? Günahınızdan dolayı nasıl bir kaygı hissediyorsunuz? Yumuşak huylu olanlar yeryüzünü miras alacaklar. Doğruluğa acıkıp susayanlar kutsallıkla doyurulacaklar. Merhamet arayan kişiler, merhametli olan kişiler Tanrı tarafından merhamet bulacaklar. Yüreği temiz olanlar Tanrı'nın huzurunda onun yüceliğini görecekler. Barışı sağlayanlara Tanrı oğulları denilecek kardeşler. Bu dünyada zulüm görenler, bu dünyada acı çekenler gözlerini göksel egemenliğin huzurunda açacaklar. Ruhumuz nerede bilmiyorum ancak bu gerçek bereket, gerçek mutlulukla ilgili bu pasaj Tanrı halkının Tanrı'nın krallığına odaklı bir yaşamını anlatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Bu dünya görüşünüzü değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Yani sıkıntılar, zorluklar, acılar yaşadığınız zaman ne düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın egemenliğini bize hatırlatıyor. Göksel egemenliğin hala hazırda tadına bakmaya başladığımızı açıklıyor. İsa'nın çarmıhında yılanın başı ezildi kardeşler. Onun için kaygılanmamıza gerek yok. Gerçek iman uygulanan bir imandır. Bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Pasaj pratik konulardan çok yüreğimizi ele alıyor. Öyle değil mi? Nerede olduğumuz, ruhta nerede olduğumuzu anlatıyor. Ve yüreği Rab'de olanların, yüreği göksel egemenliği arayanların tavırlarının, hareketlerinin, düşüncelerinin değiştiğini iddia ediyor. Hareketleriniz kilisede olmadığınız zaman nasıl? Diğer insanlarla konuşmanız, ağzınızdan ne çıkıyor? Nasıl davranıyorsunuz? İnsanlar size baktığı zaman ne düşünüyorlar? Yaşamımız, bu dünyadaki yaşam göksel krallığı işaret eden, açıklayan, bu dünyada parlamasına neden olan bir yaşam olması gerekiyor. Böyle bir çağrımız var. Tanrı'nın o gizli krallığını, geçen hafta bahsetmiştik değil mi? Tanrı'nın krallığından bahsediyoruz. Demokrasiden değil, monarşiden bahsediyoruz yani, ama görülmeyen bir monarşiden. Göksel bir krallıktan ve biz o görülmeyen o göksel krallığın vatandaşları olarak bu dünyada Tanrı'nın sözünü göstermemiz gerekiyor. Günün birinde bu bahsettiğimiz göksel krallığa gideceğiz kardeşler. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü Mesih çarmıhta yılanın başını ezdi. Kendi kanını akıtarak bizim ödememiz gereken cezayı adil Tanrı'nın karşısında ödedi. Ve şunu söylemek istiyorum. Eğer İsa Mesih'in sizin için öldüğüne inanmıyorsanız, o zaman siz günahlarınız için öleceksiniz diyor kutsal kitap. Buna inanıp hayatınızı, teolojinizi uygulamaya adamıyorsanız, o zaman siz günahlarınız için öleceksiniz diyor. Ne mutlu o halka ki göksel egemenliğin ışığında yaşarlar kardeşler. Ne mutlu o halka ki her ne kadar burada o göksel egemenliği tam anlamıyla tadamamış olsalar da yüreklerini, arzularını, düşüncelerini o göksel krala verirler. Amin.